tarihinin izinde.
Merhabalar değerli dinleyicilerimiz, bir hafta aradan sonra Türk tarihinin izinde birlikteliğimiz başladı. Yapımcınız Neslihan Değirmencioğlu, kumanda masasında Cihan Aydoğan, ben Sedat Aha oldu. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla birlikteyiz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk Sedat Bey.
Geçen hafta Ankara tarihine bir giriş yaptık Güray Hocam, ama bugün biliyorsunuz Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 98. yıl dönümü. Bu yüzden devam edeceğiz Ankara'yı konuşmaya. 1919'da Atatürk Samsun'a çıktıktan sonra soracağım az sonra hocamıza. 3-4 ay içerisinde Ankara'ya ve 3-4 ay içerisinde sonrasında da gelişinden çok önemli gelişmeler var Cumhuriyet tarihimizin başlangıcında. Güray Hocamız bunları bize aktaracak. Hocam şimdi ben önce bir kitap armağanımız ve soruları yorumları için dinleyicilerimize telefon numaralarımızı anımsatayım. Ardından hangi kitabı armağan edeceğiz bu hafta onu söyleyelim. Sevgili dinleyicilerimiz 463-3419 ve 463-3421 telefon numaramız. TRT Türk Tarihi @trt.net.tr elektronik posta adresimiz. Sorularınız, yorumlarınız ve kitap armağanımız için 463-3419 ve 463-3421 numaralı telefonlarımızı arayabilirsiniz. Güray Hocam, bu haftaki armağanımız hangi kitap? Türk Tarih Kurumu yayınlarımızdan.
Evet, bu hafta Türk Tarih Kurumu yayınlarından çıkmış olan Mirza Şahruh ve Zamanı adlı eseri dinleyicilerimize hediye ediyoruz. Bu eser Türk Tarih Kurumu yayınlarından, yine kurumumuzun eski öğretim üyelerinden asli üyesi, Türk Tarih Kurumu'nun bilim kurulu üyesi olan Profesör Doktor İsmail Aka hocamızın çok değerli bir çalışmasıdır. Özellikle Orta Asya Türk Dünyası tarihi açısından çok önemli bir eser olan Mirza Şahruh dönemi ve 15. yüzyıl Türk dünyasının önemli hükümdarlarından birisinin hayatı Şahruh ele
alınıyor. Kimdir hocam Mirza Şahruh?
Mirza Şahruh, evet. Lakabında da anlaşıldığı gibi Emir Mirza karşılığı kullanılan bir kavramdır. Emir, bey, hükümdar demektir. Mirza da burada hükümdar anlamında kullanılıyor. Timur'un oğullarındandır. Şahruh Timur'dan sonra başa geçmiştir. Timur'un vefatıyla başlayan hükümdarlığı 1405 yılından 1447 yılına kadar devam etmiştir. Ve Timur İmparatorluğu'nun ikinci büyük hanıdır. Anadolu seferleri vardır. Onun zamanında Orta Asya'da, Hindistan'da Timur Devleti'nin yayıldığını, Kafkasya'da genişlediğini, Azerbaycan bölgesi diyebildiğimiz bugünkü Azeri topraklarında ve daha kuzeyde Karadeniz kuzeyine doğru seferler yaptığını biliyoruz. Timur'un oğullarından birisidir ve ikinci olarak Timur'un yerine tahta geçen Timurlular Devleti'nin ikinci hükümdarıdır. Kardeşleri Ömer Şeyh, Cihangir Mirza, Miran Şah, Togay Şah ve Sultan Baht Begüm ismiyle bildiğimiz çocukları vardı Timur'un. Bu tabii Şahruh'un kız kardeşi Begüm Hatun veya Sultan Baht Hatun ismiyle de biliyoruz. Hükümdarlığa Şahruh geçmiştir. Ancak çeşitli vilayetlere kardeşlerinden de geçenler oldu. Mirza Şah ve Miran Şah'la birlikte Cihangir Mirza da özellikle İran'da, özellikle Irak bölgesine doğru olan İran'ın güney bölgelerinde Anadolu'ya kadar giden topraklarda hüküm sürdü. Elimizdeki kitap güzel bir okuma kitabı. Dinleyicilerimize hayırlı olsun diyorum bu güzel eseri Timur Devleti ile ilgili.
Değerli dinleyicilerimiz, Mirza Şahruh ve Zamanı 1405-1447 Profesör Doktor İsmail Aka tarafından kaleme alınmış. Sonunda da bir ek var, soy kütüğü. Çok güzel bir kitap. 463-3419 ve 463-3421 telefon numaralarımız. Az sonra hocamızla sohbetimize başlayacağız. Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla sohbetimize başlıyoruz. Hocam, geçen hafta Ankara'nın tarihini aktardığımız ana başlıkları itibariyle öyle sıradan yere başkentin İstanbul'dan Ankara'ya taşınmadığını vurguladınız. Tarih içerisinde Ankara'nın önemini ve yerini anlattınız. Sosyal tarihimizde, siyasi tarihimizde hep önemli bir yere sahip olmuş zaten Ankara ve ardından da bugün de başkentimiz ve de değiştirilmesi dahi teklif edilemeyecek anayasa hükümleri içerisinde yer alıyor. Şimdi hocam, Samsun'a çıktı Atatürk, ardından kongreleri yaptı, Amasya Genelgesi'ni yayınladı. Demek ki Ankara'ya da boşuna gelmedi. 98 Elbette. Yıl önce.
Evet, çok güzel bir soru sordunuz Sedat Bey. Gerçekten de Ankara'nın milli mücadelenin karargahı olması bir rastlantı veya yol icabı, önümüze çıkan bir şehir olduğu için milli mücadele karargahı yapalım denilen bir yer değildir. Şüphesiz İstanbul'dan harekata, sefere çıkan Osmanlı döneminde Osmanlı'nın kurmayları, milli mücadele kurmayları, önderleri bu konuda bir işbirliği içerisindeydiler ve kat'i bir karar almışlardı. Bu da şüphesiz varılacak hedefin Ankara olacağıyla ilgilidir. Yani aslında Samsun'a çıkan 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkan Mustafa Kemal ve arkadaşları, o 18 kişilik heyet bandırma vapuruyla 3 günlük yolculuktan sonra Samsun'a çıkıyor. İşte Amasya'ya, Havza'ya uğradığı yerlerde de genelge yayınlayarak bölgeyle ilgili gözlemlerini ve raporlarını İstanbul hükümetiyle paylaşarak devam ediyorlar. Erzurum'a, Sivas'a ve ardından da Ankara'ya çok planlı ve daha başta alınmış bir kararın neticesi, uygulanmasının neticesi olarak Ankara'ya geliyorlar 27 Aralık 1919 tarihinde. 27 Aralık'tan öncesi 19 Mayıs 1919, 27 Aralık 1919 baktığımız zaman gerçekten 6 ayı geçmiş olan bir zaman dilimi var yaklaşık olarak. Ve bu zaman zarfında Anadolu'daki milli mücadelenin kongreleri, kararları, belgeleri hiç durak vermeden aralıksız devam ediyor. Kuvayi Milliye'nin yapılandırılması ve Anadolu'nun bölge bölge doğusunda, batısında, güneyinde, kuzeyinde Misak-ı Milliye'nin ve milli iradenin hakim kılınması yolundaki çabaların güçlendirilmesi işte bu 6 aylık zarf diliminde, zaman zarfında olmuştur. Bu dönemde neler oldu? İşte İstanbul'dan yola çıkmadan önce geldikleri gibi giderler sözünü İstanbul'un İtilaf Kuvvetleri tarafından 30 Ekim 1918 tarihinde Mondros Ateşkes Anlaşması'nın imzalatılmasından sonra İtilaf Devletleri gemileri İstanbul'a gelerek demirlemişlerdi. Ve bu olaydan sonra İstanbul'a gelmiş olan Mustafa Kemal Paşa gemileri Rıhtım'daki işgal ihtilaf donanmasını gördükten sonra geldikleri gibi giderler sözünü arkadaşlarıyla paylaşmıştı ve kanaati milli iradenin mutlaka zaferle taşlanacağına dair inancına işaret etmektedir. 1907 yılında, yani 1918'den çok daha önceye ait bir olaya burada atıf yapmamızda yarar var. 1907 yılında milli irade ile ilgili Mustafa Kemal Paşa'nın yine beyanları vardır. Yine Ali Fuat Paşa gibi arkadaşları milli mücadele ile ilgili yine saraydan şüphesiz ki Vahdettin'in Şehzadeliği döneminde de onunla olan görüşmeleri çok önem taşıyan hususlardır. Bunlar tarihimizin bir kısmının açıkçası herkesin bildiği belgelerle bilinen yönleridir. Bir kısmı ise gerçekten ortak karar alınarak, meclis kararı alınarak uygulanmış olan yönleridir. Milli mücadele meclis kararı ile yapılmış, başlatılmış bir mücadeledir. Bunun bu tarafını mutlaka vurgulamamız gerekiyor.
Hocam, bunu biraz açar mısınız?
Şöyle, bildiğimiz gibi İstanbul'da Meşrutiyet Meclisi vardı. Bu milli iradeyi temsil eden bir meclisti. Yani 2. Meşrutiyet döneminde seçimler olurdu ve bir meclis vardı Osmanlı Devleti zamanında. 1. Dünya Savaşı yıllarında da bu meclis çalışmaktaydı. Devam etmiştir. Yani meclis açıktır ve yer yer toplanır, kararlar alır. Savaş sürecinde olağanüstü hal olduğu için herkes bölgesinde, kendi bölgesinde mebuslar görev almışlar. Yer yer bir araya gelmişlerdir. 30 Ekim 1918 tarihinde ve sonrasında olan olaylara baktığımız zaman İstanbul'daki meclisin toplanmasının kararlaştırıldığını görüyoruz. Anadolu'daki faaliyetler sırasında İstanbul'da meclisin toplanması konusunda farklı görüşler ortaya atılmıştır. Yani Mebusan Meclisi'nin ortaya toplanması, bir araya gelmesi olayını kastediyorum. Mutlaka bir milli iradeyi temsil edecek heyetin teşekkül edeceğini, Amasya Genelgesi'nde, Havza Genelgesi'nde, 1907'deki beyanatında Mustafa Kemal Paşa'nın ve arkadaşlarını görüyoruz. Şüphesiz başka arkadaşlarından da beyanlar vardır ama temsil heyetinin üyeleri, yani Amasya Tamimi'ne katılanlar, Havza Tamimi'ne katılanlar, sonrasında Erzurum Kongresi'nin üyeleri, bölge kongresi olsa da milli irade yönünde, milli iradenin nasıl gerçekleştirileceği, uygulanacağı ve milli mücadelenin yöntemine dair bir takım önerilerde bulunmuşlardır. Buna göre bir temsil heyetinin oluşturulmasının zorunluluğu karara bağlanmıştır. Neticede Sivas Kongresi'nde de temsil heyeti kararı alınmıştır.
Yani bunun kökleri var hocam.
Tabii ki.
Tabii, söylediğiniz evet. Şimdi
neden? Yani evet. Birinci Dünya Savaşı'ndan önce Osmanlı Devleti kendisinin bölünmesine, parçalanmasına dönük bir takım projelerden haberdardır. Ve buna dönük milli bir cereyan, yani eğer devlet bir topyekün dünya saldırısıyla karşılaşırsa, her yerden kuşatmayla karşılaşırsa milleti nasıl ayakta tutabilir projesinin farkında olan bir devletten bahsediyoruz. Buna dair onlarca belge vardı. Ben sadece bir tanesine burada atıf yaptım. Hatta o belgenin içerisinden yayınlanmış olan bir metni de burada dinleyicilerimizle rahatlıkla paylaşabileceğimizi düşünüyorum. 1907'deki o belgeyle ilgili şu ifadeleri hemen dinleyicilerimizle paylaşabiliriz.
Evet,
ne
hocam
diyor? Meşrutiyet köhneleşmiş ve insicamını kaybetmiş olan Osmanlı İmparatorluğu'nun gövdesi üzerinde değil, aksine Türklerin çoğunluğunun yaşadığı kısım üzerinde düşmanların, yani büyük devletlerin yapacağı bir tasfiye yerine kendi başına milli bir irade ile gerçekleştirilecektir. Yani 1920 yılında birçok yabancı devletlerin Osmanlı Devleti içerisindeki terör faaliyetleri, komitacılık ve isyan girişimlerini içerideki azınlıklar, yani gayrimüslimleri kullanmak suretiyle Osmanlı Devleti'ne karşı içeriden dışarıdan bir isyan ve saldırı olduğunun farkında.
Hocam bu hangi
kaynaklı? Peki nasıl düzelecek?
Evet.
Bu Atatürk'ün sınıf arkadaşı olan Ali Fuat Cebesoy'un hatıralarıdır.
Evet. Hocam
askeri okuldan sınıf arkadaşıdır. Ali Fuat Cebesoy'un evet. Hatıraları. Kendi hatırasında sınıf arkadaşım Atatürk diye yazmıştır bunu. Onun hatıralarında geçiyor bu. Şu halde devlet gövdesinin çökmesiyle hasıl olacak enkazın altında ezilip perişan olmak mı? Yoksa çoğunluğu Türk olan milli sınırlara çekilerek burasını mı savunmak daha doğru, hayırlı olacak? Ben selameti ikinci fikrin tatbikinde görüyorum diye beyan ediyor. Tabii bu arkadaşlarıyla, Ali Fuat Paşa'yla ve diğer arkadaşlarıyla da konuştuğu konular yer yer başka hatıra kitaplarına ve belgelere de yansımıştır. 1907 hocam, yılı bu. Abi, yani askeri okuldan mezuniyetinden hemen sonra.
Evet.
Tabii sarayla da çok yakın kişiler, zeki çocuklar seçiliyordu harp mekteplerine. Ve başta Enver Paşa olmak üzere bütün Harbiye'ye seçilmiş olan bu öğrenciler Abdülhamit döneminde Osmanlı Devleti'nin en zeki kurmay sınıfını oluşturacak şekilde kurmay sınıfına seçiliyorlar ve ardından da çok özel görevlerle görevlendiriliyorlardı.
Hocam devlet refleksi o kadar ilginç ki az önce sizin söylediğiniz belge bence son derece önemli. Çünkü üstte bir yapı var, İttihatçıların önder olduğu, işte Enver Paşa'nın, Cemal Paşa'ların böyle bir kadro, ama onun altında bir başka kadro daha var ki 1907 senesinde 1923'e doğru bir hazırlık içerisine girmişler. Bu da en üstte, yani saraydan bağımsız bir girişim değil. Hocam burada bir sorum daha var. Şimdi o gemi, Bandırma vapuru, oradan oraya elektrikli miydi motoru, sulu muydu, yok gazlı mıydı, benzinli miydi, dizel miydi diye tartışılırken bu özellikle basın yayın organlarında magazinleştirilmesi tarihin bu tür son derece önemli saptamaların gözden kaçmasına sebep oluyor mu sizce?
Tabii çok küçük teknik bilgilere takılarak bunu popüler düşüncelerle, bilim ve tarihin dışında yorumlarla başka yerlere çekmenin gereği yok. Mesela Gazi Mustafa Kemal Paşa ile onun komutanlığı görev hayatı boyunca Vahdettin birçok defa karşılaştı. İlk kez karşılaşmadı. Yani İstanbul'a geldiğinde karşılaştığı birisi değil, daha önceden de Şehzadeli döneminde tanışıyorlardı. 1917 yılında Vahdettin'in henüz tahta geçmediği dönemde bir Avrupa seyahati vardır ve Vahdettin'in yaveri Mustafa Kemal Paşa'dır. Yani o kadar da yakından tanışıyorlar. Bir şehzadenin ya da padişah adayının yaveri herhangi birisi olabilir mi? Bu soruyu sorduğumuzda başka bir yoruma gerek kalmayacaktır. Demek ki milli mücadele devlet devamlılığı açısından çok iyi telakki edilmesi, değerlendirilmesi gereken bir büyük olaydır. 100. yılına doğru gitmiş olduğumuz 1920'den 2020'ye doğru ilerlediğimiz bu yıllarda, bugünlerde 27 Aralık 1919 tarihinde temsil heyetinin bir rastlantı icabı Ankara'ya gelip de burada ziraat okulunda yattığını söylemek çok da doğru olmayacaktır. Çünkü tarihi gerçek böyle değildir. Tam aksine çok sağlam bir plan ve strateji ile hareket edildiğini 1900'lü yılların başından itibaren söyleyebiliriz. Ve bu daha önceki 1890'larda, 95'lerdeki birçok olayla da ilgilidir. Çünkü Osmanlı Devleti'ne karşı uluslararası bir Haçlı Seferi ilanı gibi bir durumun o dönemki Avrupa basınında, arşivinde ve Osmanlı arşivinde de belgeleri bulunmaktadır. Bunun 1915'te gerçekleşen Birinci Dünya Savaşı sonrasında uygulama ve yürürlüğe girdiğini görüyoruz. Gizli anlaşmalar biliyorsunuz 1917 yılında Çarlık Rusyası'nın savaştan çekilerek Bolşevik ihtilaliyle Bolşevizmin Rusya'ya gelmesi neticesinde Bolşevikler bütün Çarlık Rusyası'nın önemli anlaşmalarını, ittifak devletleriyle yapılan anlaşmaları açıkladılar. Bunun üzerine Birinci Dünya Savaşı'nın hemen başında savaşa Osmanlı Devleti girmeden önce Osmanlı Devleti ile ilgili yapılmış olan paylaşma tasarıları da açıklandı. Bu şu anlama geliyordu. Osmanlı Devleti'nin paylaşılması Bolşeviklerin katılmadığı bir düşüncedir. Ve biz tam aksine Osmanlı Devleti'nin canlı olarak tutulmasını, yaşamasını da destekliyoruz gibi. Yani istemiyorlar. Onların çünkü geleneksel çarlık politikası aslında Bolşevizm döneminde de devam etti. Mesela Rusya'nın her zaman sıcak denizlere inme politikası dediğimiz bir politikası vardır. Panslavizm politikası gibi. Orta Asya'dan Hindistan üzerinden sıcak denizlere inme, Balkanlardan inme, Anadolu'nun işte Boğazlar bölgesinden Akdeniz'e doğru ulaşma, Kafkaslardan Suriye ve Akdeniz'e ulaşma gibi çok geleneksel bir takım hatlar üzerinden, yollar üzerinden Orta Doğu'daki dünya artellerine ulaşma ve hakim olma çabasının devam ettiğini görüyoruz. Ki dünyaya hükmeden devletlerin de mutlaka göz koyduğu bölgelerdir buraları. Milli mücadele işte bu şartlar altında 1918'in 30 Ekim'inden itibaren daha da aslında yaşanan Mondros Mütarekesi'ndeki maddelere baktığımız zaman Mondros Mütarekesi ordunun terhis edileceğini, haberleşme istasyonlarına ve araç gereçlerine el konulacağını, yol ve güvenlik haberleşme istasyonlarının dışında gümrük ve portların yani limanların da yönetiminin devredileceğini ifade eden bir takım maddeler var. Tam bir işgal ve uygulamasında da barış anlaşması gibi uygulanan bir anlaşmadır. Çünkü normalde ateşkes anlaşmasından sonra iki ordunun saflarını değiştirmemesi, bulundukları yerden hareket etmemesi gerekir. Tam aksine evet, Mondros'tan sonra Anadolu'nun hemen her yerinde işgaller ve uygulama safhasında da pek çok yerde sanki barış anlaşması yapılmış, paylaşılma gerçekleşmiş gibi bir ateşkes anlaşmasından öte bir ağırlığı olan anlaşmadır.
Hocam hayret, bugün Neslihan'dan bir uyarı gelmedi, yapımcım Neslihan Değirmencioğlu'ndan derken söylemeye başlamıştı. Ben erken davrandım. Biraz sonra devam edeceğiz değerli dinleyicilerimiz.
Programımıza katılımınızı bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 90312 463 3421 ve 90312 463 3419.
Devam ediyoruz değerli dinleyicilerimiz. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla sohbetimize. Hocam şimdi bu Samsun'a çıkışı, Atatürk'ün Samsun'a gidişi, oradan diğer Havza, Erzurum, Sivas ve Ankara'ya gelişi tarihsel süreç içerisinde değerlendirdiğinizde bunun kökenleri var. Bu işler rastgele olmuş, hadi buraya gidelim, hadi şuraya gidelim denmiş işler olmadığını az önce açıkladınız. Öyleyse geldikten sonra gelişen olaylarda yine bir planlama, düşünce ve bir strateji etrafında gelişmiş olmalı galiba.
Burada bazı önemli olaylar vardır. Kesinlikle bu kronoloji içerisinde atlamamak gerekiyor. Yani sebep sonuç oluşturan, dönüm noktası niteliğinde Anadolu'yu ateşleyen önemli olaylar vardır. Bir tanesi 14-15 Mayıs 1919 tarihinde İzmir'in işgal edilmesi olayıdır. İzmir'in işgali hadisesi bütün basında, Osmanlı basınında, Türkiye'de, Anadolu'da duyulmuş ve bütün Anadolu vilayetlerinde de protesto edilmiştir. İstanbul başta olmak üzere. İzmir'in Yunan askerleri tarafından işgal edilmesi olayı, İzmir'in içerisinde bulunan gayrimüslim azınlıklar tarafından da Yunan kuvvetlerinin alkışlanması veya desteklenmesi bir şekilde, tabii ki itilaf kuvvetlerinin donanmasıyla gerçekleşebilmiş bir olaydı. Yunanlıların bir donanması yoktu ama büyük itilaf devletlerinin çok büyük donanmaları vardı. İşte bu donanmaların aynı zamanda İstanbul'u işgal etmiş olan donanmaların bir parçası olduğunu biliyoruz. Ocak ayında yani Ankara'ya henüz itilaf kuvvetlerinin filan ordusunun komiserinin gelmediği bir dönemde Ankara'da da Anadolu'nun çeşitli yerlerinde de gösteriler gerçekleştirilmişti.
Evet.
Bu bölgede bütün Anadolu'nun her büyük vilayetinde İzmir'in işgalinin protestoları oldu. 16 Mayıs günü yani İzmir'in işgalinin duyulmasından hemen sonra Mustafa Kemal Paşa'nın ve arkadaşlarının Samsun'a, Anadolu'ya gönderilmesi kararı uygulamaya konulmuştur. Ve 3 gün içerisinde yani 15 Mayıs'ta alınan karar 16 Mayıs'ta uygulanıyor. 16 Mayıs'ta yola çıkılıyor. 19 Mayıs günü de Samsun'a ulaşılıyor. Böylece Anadolu'nun bilfiil her şehrinin işgal edilmeye başlandığı görülmüştür. Çünkü Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları Samsun'a çıktığında 200 kişilik bir İngiliz işgal birliğinin Samsun'da istasyona ve haberleşmelere her yere el koyduğunu görmüştür. Limana da el koyduğunu görmüştür. Yine liman şehirlerinin tamamında böyle birlikler vardı. Aynı anda gayrimüslim azınlık komitelerinin, silahlı çetelerinin baskınları da yer yer kırsalda ve şehirde gerçekleşmektedir. Ve güvenlik sağlayacak bir askeri birim kalmamıştır. Zabıta kolluk kuvvetleri de dağıtılmıştır. Aynı anda da düzenli birliklerin tamamının da tevsis edilmesiyle birlikte asayişin sağlanması çok büyük zorlukla gerçekleşebilmektedir. Ve Kuvayi Milliye'nin oluşturulması zorunlu bir hal almıştır. Yani neticede evet ordu Osmanlı ordusu tevsis edilmiştir ama artık tevsis edilmiş ordunun mensupları bulundukları bölgelerde kendileri güvenliği sağlayacak tedbirler almaya Kuvayi Milliye dediğimiz.
Güray Hocam haftaya devam ederiz kaldığımız yerden.
Memnuniyetle tabii ki 27 Aralık Ankara'ya gelişi konuşabiliriz.
Değerli dinleyicilerimiz şimdilik hoşçakalınız.
Tarihinin izinde.